Ayrım 5, sayfa 60. Raşit'in evine ertesi günü akşama vardılar. Dehmazant'tayız dedi adam. Dışarıda kaldırımda duruyorlardı. Bir elinde kızın valizi vardı, ötekiyle tahta sokak kapısını açmaktaydı. Kentin güneybatı kesimi. Hayvanat bahçesi yakında, üniversitede öyle. Meryem başını salladı. Daha şimdiden öğrenmişti. Onu gayet iyi anlasa da konuşurken dikkat kesilmeliydi. Adamın Farsçasındaki Kabil aksanına alışık değildi. Kandahar doğumlu olduğu için alttan ala hissedilen Peştun burgusuna da. Adamınsa kızın Herat Farsçasıyla herhangi bir sorun yaşamadığı belliydi. Meryem, Raşit'in evinin bulunduğu dar, asfaltlanmamış sokağı çabucak inceledi. Yolun iki yanına sıralanan evler dip dibeydi. Tek bir duvarla birbirinden ayrılıyorlardı. Önlerindeki küçük duvarlı bahçeler sokakla aralarında tampon görevi görüyordu. Evlerin çoğu düz damlıydı ve pişmiş tuğladan yapılmıştı. Kimisi de kenti çevreleyen dağlarla aynı pas rengindeki topraktan. Her iki yanda da kaldırımın kenarını izleyen hendekte çamurlu bir su akıyordu. Meryem sokağın orasına burasına küçük tepecikler halinde yığılmış çöp torbaları gördü. Raşit'in evi iki katlıydı. Renginin bir zamanlar mavi olduğu anlaşılıyordu. Raşit ön kapıyı açınca Meryem kendini küçük, bakımsız bir bahçede buldu. Güç bela boy atmaya çalışan sarı otlar, cılız öbekler. Sağda yan avluda bir abdesthane, solda da tulumbalı bir kuyuyla bir sıra can çekişen fidan. Kuyunun yakınında bir alet edevat kulübesi, duvara dayalı bir bisiklet. ''Baban balık tutmaktan hoşlandığını söyledi.'' dedi Raşit. Bahçeye geçip eve doğru ilerlerken. Arka bahçe yoktu. Kuzeyde vadiler var ve içi balık kaynayan ırmaklar. Belki bir gün gideriz. Sokak kapısını açtı, kıza yol verdi. Raşit'in evi Celil'inkinden epey küçüktü ama Nana ile Meryem'in kulübesine kıyasla bir malikaneydi. Alt katta bir hol, bir oturma odası, bir de mutfak yer alıyordu. Kızı mutfağa götürüp tencereleri, tabaları, düdüklü tencereyi gaz yağı ile çalışan iş topu gösterdi. Oturma odasında fıstık yeşili deri bir kanepe vardı. Yan tarafı yırtılmış, beceriksizce dikilmişti. Duvarlar çıplaktı. Bir masa, iki bambu koltuk, iki katlanır iskemle, bir köşede de siyah dökme demir soba. Meryem salonun ortasında durdu, etrafına bakındı. Kulübede parmak uçlarına kalktığında tavana değebiliyordu. Döşeğinde yatar, pencereden giren gün ışığının açısına bakarak saati kestirebilirdi. Kapısının menteşeleri gıcırdatmadan nereye kadar açabileceğini bilirdi. Yerdeki 30 adet parkeden her bir kıymığı çatlayabilirdi. Şimdi bildiği, tanıdığı her şeyden kopmuştu. Nana ölmüştü, kendisi ise yabancı bir şehirde, alıştığı yaşamdan çok uzaklardaydı. Onunla arasında vadiler, zirvesi karlı sıra dağlar, koskoca çöller uzanıyordu. Farklı odaları, her tarafına sinmiş sigara kokusu, yabancı eşyalarla dolu yabancı dolapları, kalın, koyu yeşil perdeleri ve asla dokunamayacağı tavanıyla bir yabancının evindeydi. Boşluğu Meryem'i boğuyordu. Nana'ya, Molla Feyzullah'a eski yaşamına duyduğu özlemin sancıları yüreğini dağılıyordu. Sonra ağlamaya başladı. ''Bu da nereden çıktı şimdi?'' dedi Raşit ters ters. Pantolonunun cebinden çıkardığı mendili kızın avucuna sokuşturdu. Bir sigara yaktı, sırtını duvara yasladı. Mendili gözlerine bastıran Meryem'i seyretti. ''Bitti mi?'' Meryem başını evet anlamında salladı. ''Emin misin?'' ''Evet.'' Kızı dirseğinden tuttu, oturma odasının penceresine götürdü. ''Bu pencere kuzeye bakar.'' dedi. İşaret parmağının kıvrık tırnağıyla cama vurarak. ''Tam karşımızda Asmai Dağları var. Görüyor musun? Soldaki ise Ali Abad Dağı. Üniversite onun eteğinde. Şir Derbeze Dağı arkamızda doğuya düşüyor. Buradan göremezsin tabii. Her gün öğlenleri oradan bir fare top atarlar. Kes artık ağlamayı. Ciddiyim.'' Meryem gözlerini kuruladı. ''En katlanamadığım şeydir.'' dedi adam kaşlarını çatarak. Ağlayan bir kadının sesi. ''Kusura bakma. Kesinlikle tahammül edemem.'' ''Eve gitmek istiyorum.'' dedi Meryem. Raşit sabrı taşmışçasına iç geçirdi. Salıverdiği dumanlı soluğu Meryem'in yüzüne çarptı. ''Buna alınmayacağım bu seferlik.'' Sonra yine dirseğini tuttu, kızı üst kata çıkardı. Yukarıda dar, loş bir koridorla iki yatak odası vardı. Daha büyük olan odanın kapısı aralıktı. Meryem aralıktan bu odanın da evin kalanı gibi çok az eşyaya döşenmiş olduğunu gördü. Köşede bir yatak, üzerinde kahverengi battaniye ile tek bir yastık, bir dolap, bir de komodin. Küçük ayna sayılmazsa duvarlar çıplaktı. Raşit kapıyı çekti. ''Bu benim odam.'' Meryem konuk odasında kalacaktı. Kusura bakmazsın umarım. Yalnız uyumaya alıştım da. Meryem en azından bu konuda ne kadar rahatladığını söylemedi. Kalacağı oda Celil'in evindeki odasından bir hayli küçüktü. İçinde bir yatak, eski, grimsi, kahverengi bir şifonyer, küçük bir dolap vardı. Penceresi bahçeye bakıyor, sokağı da görüyordu. Raşit onun valizini bir köşeye bıraktı. Meryem yatağa oturdu. Fark etmedin dedi adam. Kapının eşiğinde duruyordu. Başını çarpmamak için hafif eğilmiş ki. Pervaz'a bak. Ne cins olduğunu biliyor musun? Herat'a gitmeden önce koymuştum. Meryem pencere çıkıntısındaki sepeti ancak o zaman ayrımsadı. Yanlarından beyaz sümbül teberler taşıyordu. Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Evet. Öyleyse teşekkür edebilirsin. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Teşekkür. Titriyorsun. Yoksa seni korkutuyor muyum? Benden korkuyor musun? Meryem ona bakmıyordu ama bu sorularda hafif haylaz bir şakacılık sezdi. Bir tür iğneleme gibi. Başını hemen hayır anlamında salladı ve evliliklerinin ilk yalanını söylemiş oldu. Hayır mı? Güzel. Senin adına sevindim. Eh senin yuvan burası artık. Bak gör burayı seveceksin. Elektriğimizin olduğunu söylemiş miydim? Çoğu günler ve her gece. Çıkmaya hazırlandı. Kapıda durdu. Sigarasından derin bir nefes çekti. Dumana karşı gözlerini kıstı. Meryem onun bir şey söyleyeceğini sandı ama söylemedi. Kapıyı arkasından kapadı. Kızı valizi ve çiçekleriyle yalnız bıraktı. İlk birkaç gün Meryem odasından neredeyse hiç çıkmadı. Her sabah uzaktan uzağa yankılanan ezan sesiyle kalkıyor, namazını kıldıktan sonra yeniden yatağa süzülüyordu. Raşid'in banyoya girdiğini, yıkandığını duyduğunda adam dükkana gitmeden önce gelip ona bir göz attığında o hala yatakta oluyordu. Sonra camdan bahçeye çıkan erkeği seyrediyordu. Sefertasını bisikletin arkasındaki sepete yerleştirişini, bisikleti iterek bahçeye geçişini, sokağa çıkışını. Pedallara asılıp uzaklaşan geniş omuzlu karaltı sokağın salonundaki köşeye dönüp gözden kaybolana kadar bakıyordu. Çoğu günler yataktan hiç çıkmıyor, kendini yapayalnız terk edilmiş hissediyordu. Akıntıya kapılmış, sürükleniyordu sanki. Bazen aşağıya mutfağa iner, parmaklarını yağlı yapış yapış tezgahta yanık yemek kokan muşamba çiçekli perdelerde gezdirirdi. Yerini oturmayan, kapanmayan çekmecelere, uyumsuz kaşıklarla bıçaklara, süzgece, ucu kopmuş tahta kaşıklara, yeni yaşantısının sözde gereçlerine bakıyor, baktığı her şey hayatını alt üst eden, kendini köksüz, yersiz yursuz, bir başkasının hayatına zorla dalmış, davetsiz misafir gibi hissettiren o büyük sarsıntıyı anımsatıyordu. Kulübedeyken normal iştahlı bir kızdı. Burada karnı nadiren acıkıyordu. Bazen akşamdan kalma pilavı bir tabağa koyup bir parça ekmekle oturma odasına götürüyor, pencerenin önünde yiyordu. Camdan sokaktaki tek katlı evlerin damlarını görebiliyordu. Bahçelerin içini de çamaşır asan, çocukları kışkışlayan kadınları, toprağa eşeleyen tavukları, kovaları, bahçıvan bellerini, ağaçlara bağlanmış inekleri. Nana ile birlikte kulübenin damında geçirdikleri, gül damanın üstünde parlayan mehtabı seyrettikleri yaz geceleri burnunda tütüyordu. Hava öyle sıcak olurdu ki gecelikleri göğüslerine yapışırdı, cama yapışan ıslak bir yaprak gibi. Kulübede Molla Feyzullah'la kitap okudukları kış ikindilerini özlüyordu. Ağaçlardan çatıya damlayan buz saçaklarının şıpırtısını, karla yüklü dallarda gaklayan kargaları. Bu yalnız saatlerde evin içinde durmadan geziniyordu. Mutfaktan oturma odasına, yukarıya, kendi odasına, sonra yine aşağıya. Gezintiyi odasında tamamlar, namazını kılıp yatağa otururdu. Annesini arıyor, sıla özleminden midesinin bulandığını hissediyordu. Ama Meryem'in asıl paniği güneş batıya doğru devrildiği zaman başlıyordu. Geceyi Raşit'in kocaların karılarına yaptıkları şeyi yapmaya nihayet karar verebileceğini düşündükçe dişleri takırdıyordu. Erkek alt katta tek başına karnını doyururken o sinirleri harap bir halde yatağında yatıyordu. Raşit her akşam onun odasına uğrar, başını içeri uzatırdı. Şimdiden uyumuş olamazsın, saat daha 7. Uyanık mısın? Cevap ver, hadi ama. Karanlıkta Meryem'in sesini duyana kadar bastırırdı. Buradayım. Çömelir, kapının eşiğine otururdu. Kız yatağından onun iri yarı silüetini, uzun bacaklarını, gaga burnundan kıvrılarak çıkan dumanı, sigarasının bir alevlenip bir donuklaşan amber ucunu görebilirdi. Meryem'e gününü anlatırdı. Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı için özel olarak yaptığı mokasenleri. Raşit'in dediğine göre adam ayakkabılarını sadece ondan alıyordu. Polonyalı bir diplomatla karısından gelen sandalye siparişini. İnsanların ayakkabı konusundaki batıl inançlarından söz ederdi. Yatağa ayakkabıyla girmenin aileye ölüm getireceğine, önce sol teki giymenin ise bir kavgaya neden olacağına inananlar vardı. Cumaları dalgınlıkla yapılması hariç dedi. Ayrıca bir çiftin bağcıklarını düğümleyip duvara asılmasının uğursuzluk getirdiğini biliyor muydun? Raşid'in kendisi bunların hiçbirine inanmıyordu elbette. Ona göre bu tür boş inançlar daha çok kadınlara özgü meşguliyetlerdi. Sokaklarda kulağına çalınanları da aktarırdı. Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın bir skandal yüzünden istifa etmek zorunda kaldığı türünden haberler. Ne Nixon'ın adını ne de onu istifaya zorlayan, rezaleti duymuş olan Meryem sesini çıkarmadan dinlerdi. endişeyle Raşit'in sözünü bitirmesinin, sigarasını söndürüp gitmesini beklerdi. Onun koridoru geçtiğini, kapısının açılıp kapandığını duyduktan sonradır ki midesini sıkan çelik kelepçe gevşerdi. Sonra bir gece erkek sigarasını söndürdü ve iyi geceler demek yerine sırtını kapının pervazına dayadı. "Şunu hiç açmayacak mısın?" dedi, başıyla kızın bavulunu göstererek kollarını göğsünde kavuşturdu. "Biraz zamana ihtiyacın olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadarı saçmalık. Bir hafta oldu. Eh şey, yarın sabahtan itibaren senden bir eş gibi davranmanı bekliyorum." "Fehmidi, anlaşıldı mı?" Meryem'in dişleri zangırdamaya başladı. "Cevap bekliyorum." "Evet, güzel," dedi adam. "Ne sanıyordun yani, buranın otel olduğunu mu? Ben de otel sahibiyim, öyle mi?" "Eh, öyleyse..." "Ah ah, la ilahe illallah. Ağlama konusunda sana ne demiştim ben Meryem? Kadın zırıltısı konusunda ne söylemiştim ha?" Ertesi sabah Raşit işe gittikten sonra Meryem bavulundaki giysileri çıkardı, şifonyere yerleştirdi. Kuyudan bir kova su çekti, bir bezle odasının ve aşağıdaki salonun camlarını sildi. Yerleri süpürdü, tavanın köşelerinden sarkın örümcek ağlarını temizledi, bütün pencereleri açıp evi havalandırdı. Bir tasa 3 kase mercimek ısladı, bir bıçak bulup biraz havuçla birkaç patates doğradı, onları da suya bıraktı. Una bakındı, dolapların birinde bir dizi pis baharat kavanozunun arkasında buldu. Hamur yoğurdu, Nana'nın öğrettiği gibi dıştan içe doğru katlaya yuvarlaya. Üzerine un serpti, nemli bir beze sardı, başına bir hicap geçirip mahalle fırınına yollandı. Raşit tandırın yerini tarif etmişti. Sokağın aşağısında önce sola sonra hemen sağa ama Meryem'in yapması gereken tek şey aynı yöne akan kadın ve çocuk kalabalığını izlemek oldu. Annelerinin peşinden koşan ya da önden seyirten çocukların sırtındaki yamalı gömlekler gözünden kaçmadı. Pantolonları ya çok bol ya da çok dardı. Sandaletlerinin titiklenmiş bağcıkları öne arkaya uçuşuyordu. Ellerindeki değneklerle eski atılmış bisiklet lastiklerini itiyorlardı. Anneleri 3'er 4'er kişilik gruplar halinde yürümekteydi. Kimileri burkalıydı, kimileri değil. Meryem onların yüksek, tiz seslerini, birbirine karışan kahkahalarını duyabiliyordu. Başı önde yürürken kulağını konuşmalar neredeyse bütünüyle hasta çocukların ya da tembel, nankör kocaların çevresinde dönen gevezelikler çalınıyordu bölük bölçük. Yemekler kendi kendine pişiyor sanki. Vallahi billah bir an durup dinlenmek yok. Bir de kalkmış bana diyor ki, yemin ederim hiç utanmadan diyor ki, bu bitmek tükenmek bilmez sohbet, yakınmalı ama aynı zamanda şen bir tırnısı olan sesler havada daireler çizerek uçuşup duruyordu. Hiç kesilmedi. Sokağın sonuna kadar, köşeyi döndükten sonra tandırdaki kuyrukta. Kumar oynayan kocalar, annelerine aşırı düşkün olan, karılarına tek rupiyi çok gören kocalar. Meryem bu kadar çok kadının nasıl olup da aynı bahtsızlığa düştüğünü, hepsinin de nasıl böylesine berbat erkeklerle evlenebildiğini merak etti. Yoksa bu, evli kadınlara özgü, kendisinin bilmediği bir oyun, pirinç ıslamak ya da hamur yoğurmak gibi gündelik bir ritüel miydi? Tandırın önündeki kuyrukta, yan gözde, çaktırmadan ona baktıklarını hissetti. Fısıltıları duydu. Elleri terlemeye başladı. Onun bir harami olarak doğduğunu, babasına ve onun ailesine bir utanç kaynağı olduğunu biliyorlardı sanki. Hepsi de annesine sırt çevirdiğinden, kendini rezil ettiğinden haberdardı. Hicabının ucuyla dudağının üstündeki teri kuruladı, sakinleşmeye çalıştı. Birkaç dakika her şey yolunda gitti. Sonra bir omzuna dokundu. Meryem arkasına dönünce açık tenli, tombul, tıpkı kendisi gibi hicaplı bir kadınla karşılaştı. Kısa siyah saçları güleç, neredeyse kusursuz yuvarlakta, toparlak bir yüzü vardı. Dudakları Meryem'inkilerden daha dolgundu. Alt dudağı hafif sarkıktı. Dudak çizgisinin hemen altındaki iri, kara bent tarafından aşağıya çekilircesine. İri, yeşilimsi gözleri Meryem'e cana yakın bir parıltıyla bakıyordu. "Sen Raşit Can'ın yeni karısısın değil mi?" dedi geniş geniş gülümseyerek. Herat'tan gelen, ne kadar gençsin Meryem Can değil mi? Benim adım Fariba. Aynı sokakta oturuyoruz. Soldan 5. ev, yeşil kapılı olan. Bu oğlum Nur. Yanındaki oğlanın da tıpkı annesi gibi yuvarlak, mutlu bir yüzü, dik siyah saçları vardı. Sol kulağının memesinde de bir tutam kara kıl. Gözlerinde yaramaz, cin gibi bir parıltı. Elini uzattı. "Selam halacan. Nur 10 yaşında. Bundan büyük bir oğlum daha var, Ahmet. O 13, dedi Nur. Hemen de büyümek isterler. Fariba denen kadın güldü. Kocamın adı Hakim. Burada Dehmazank'ta öğretmen. Bir gün bana gelsene, bir fincan. Sonra bir anda diğer kadınlar ondan cesaret almışçasına Fariba'yı itekleyip Meryem'in etrafına üşüştüler. Korkutucu bir süratle çevresini kuşattılar. Raşit Can'ın genç eşisin demek. Kabil'i beğendin mi? Ben Herat'a gittim. Orada bir kuzenim var. Önce kız mı istiyorsun, oğlan mı? Ah o minareler, o ne güzellik, muhteşem bir şehir. Erkek çocuk daha iyidir Meryemcan. Onlar soyun devamıdır. Hadi canım, oğlan evlenir gider, kızlar her zaman kalır. Yaşlandığında sana bakar. Geleceğini duymuştuk. En iyisi ikiz, her birinden bir tane. Böylece herkesin gönlü olur. Meryem geri geri çekildi, havasız kalmıştı. Kulakları uğuldamaya başlamış, çarpıntısı tutmuştu. Gözleri bir yüzden ötekine mektup okuyordu. Bir adım daha çekildi ama artık gidebileceği yer kalmamıştı. Halkanın tam ortasındaydı. Gözüne Fariba ilişti, kızın rahatsızlığını sezmiş, yüzü asılmıştı. Rahat bırakın dedi kadınlara, yana çekilin, rahat bırakın kızı, korkutuyorsunuz. Meryem hamuru göğsüne bastırdı, çevresini kuşatmış olan kalabalığı yarmaya, aralarından geçmeye çalıştı. Nereye gidiyorsun hemşire? Meryem kendini iyi kötü açıklığa atıncaya kadar iteklemeyi sürdürdü. Sonra sokağın yukarısına doğru koştu. Kavşağa vardıktan sonradır ki yanlış yöne koştuğunu ayrımsadı. Döndü, başı önde, öteki tarafa doğru koşmaya başladı. Bir ara tökezleyip düştü. Dizi sıyrıldı, kalkıp yeniden koşmaya başladı. Kadınların yanından hızla geçti. Neyin var senin? Dizin kanıyor hemşire. Meryem bir köşeyi döndü, sonra bir başkasını. Doğru sokağı bulmuştu ama ansızın beyni boşalmıştı. Raşit'in evini anımsayamıyordu. Sokağı bir uçtan ötekini telaşla kat etti. Soluk soluğa, gözyaşları boşandı boşanacak, kapıları rastgele denemeye koyuldu. Bazıları kilitliydi. Bazıları da hiç tanımadığı bahçelere, havlayan köpeklere, ürken tavuklara açıldı. Gözünün önünde eve dönen ve onu hala yolunu ararken kanayan diziyle kendi sokağında kaybolmuş bir halde bulan Raşit canlandı. Bunun üzerine ağlamaya başladı. Kapıları itiyor, yaşlar yüzünü ıslatırken panik halinde dualar mırıldanıyordu. Ta ki bir kapıyı itip de karşısında abdesthaneyi, kuyuyu, alet kulübesini buluncaya kadar. Kapıyı arkasından çarparak kapadı, sürgüyü çekti. Sonra duvarın dibine, ellerinin dizlerinin üzerine çöktü, övürmeye başladı. İşi bitince emekleyerek ilerledi, sırtını duvara verip oturdu. Bacakları iki yana açılmıştı. Hayatında kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. O gece Raşit eve geldiğinde elinde kahverengi bir kese kağıdı vardı. Temiz pencereleri, süpürülmüş yerleri, yok olan örümcek ağlarını fark etmediğini gören Meryem'in canı sıkıldı. Ama oturma odasındaki temiz yer sofrasından, yemeğin çoktan hazır olmasından hoşlandığı belliydi. "Dal yaptım," dedi Meryem. "Güzel, açlıktan ölüyorum." Ellerini yıkaması için erkeğe aftabadan su döktü. O havluyla kurulanırken de önüne bir kase dumanı tüten dalla bir tabak, tane tane pişmiş pirinç pilavı koydu. Onun için pişirdiği ilk yemekti. Keşke yaparken daha iyi durumda olsaydım diye düşündü. Yemeği hazırlarken tandırdaki olayın sarsıntısını üstünden hala atamamıştı. Onun için de bütün gün dağılın kıvamını, rengini dert edip durdu. Raşit zencefili fazla, zerdeçalı yetersiz bulursa diye endişelendi. Adam kaşığını altın rengi dağla daldırdı. Meryem hafifçe sallandı. Ya umduğunu bulamazsa, ya kızarsa, tabağını hoşnutsuzlukla iterse... ''Dikkatli ol'' dedi güçlükle, sıcak. Raşit dudaklarını büzdü, üfledi, sonra kaşığı ağzına götürdü. ''İyi olmuş'' dedi. ''Azıcık tuzsuz ama iyi. Hatta iyiden de öte.'' Rahat bir soluk alan Meryem, karnını doyuran erkeği seyretti. İçini şöyle bir yalayıp geçen gurura en çok kendisi şaştı. İyi bir iş çıkarmıştı demek. Hatta iyiden de öte. Bu küçük övgüden aldığı haz gerçekten şaşırtıcıydı. Gün boyunca yaşadığı tatsızlıkların acısı azalır gibi oldu. ''Yarın cuma'' dedi Raşit. ''Sana etrafı gezdireyim mi, ne dersin?'' ''Kabil'i mi?'' ''Hayır, Kalküta'yı.'' Meryem gözlerini kırpıştırdı. ''Şaka yaptım. Tabii ki Kabil'i. Başka neresi olacak?'' Elini kese kağıdına soktu ama önce söylemem gereken bir şey var. Torbadan gök mavisi bir burka çıkardı. Kaldırınca bol pilili, metrelerce kumaş dizlerine döküldü. Burkayı katladı, kıza baktı. ''Müşterilerim var Meryem, karılarını da dükkana getiren erkek müşteriler. Örtünmeyen, benimle doğrudan konuşan, hiç çekinmeden gözümün içine bakan kadınlar bunlar. Makyaj yapıyor, dizleri görünen etekler giyiyorlar. Bazen ayaklarını kaldırıp ölçü almam için bana uzatıyorlar. Kocaları da öyle seyrediyor. Buna izin veriyorlar. Bir yabancının karılarının çıplak ayağına dokunmasını aldırmıyorlar. Kendilerini modern erkek, entelektüel sayıyorlar. Aldıkları eğitim yüzünden herhalde. Kendi nang ve namuslarını, onurlarını kirlettiklerini farkında değiller.'' Başını salladı. ''Çoğu Kabil'in zengin bölgelerinde yaşıyor. Seni oralara götürürüm. Kendin görürsün. Ama burada, bizim mahallemizde de var onlardan, bu yumuşak heriflerden. Sokağın aşağısında oturan bir öğretmen var mesela. Adı Hakim. Karısı Fariba'yı devamlı sokaklarda başı açık, sadece bir eşarpla dolaşırken görüyorum. Karısının dizginlerini elinden kaçırmış birini görmek açıkçası beni utandırıyor. Öfkeyle parlayan gözlerini Meryem'e dikti. Ama ben farklı cins bir erkeğim Meryem. Benim geldiğim yerde bir yanlış bakış, bir uygunsuz söz, kan dökülmesine yeter. Geldiğim yerde bir kadının yüzü sadece kocasını ilgilendirir. Bunu daima hatırlamanı istiyorum. Anlıyor musun? Meryem evet anlamında başını salladı. Erkeğin uzattığı torbayı aldı. Yemek için lütfedilen iltifatın keyfi uçup gitmişti. Onun yerine bir büzülme, küçülme duygusu aldı. Bu erkeğin iradesi, arzusu Meryem'e gül damanın tepesine heyula gibi dikilen Safet Koh dağları kadar heybetli, yerinden oynatılamaz görünüyordu. Raşit torbayı verdikten sonra öyleyse anlaştık dedi. Şimdi bana şu dağdan biraz daha koy.